Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak derginin gençlerle soru cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hakkı Seven Takdirini de Sever başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, Müslüman bir gencin kader anlayışı nasıl olmalıdır? Bu hususta ne buyurursunuz? Evvela şu birkaç husus bir müminin gönlünde çok net olacak. 1. Bu kainatta meydana gelen her şey Cenab-ı Hakk'ın bilmesi, dilemesi ve yaratılmasıyla olur. Olacak bir şeyin ezeldeki takdiri kader, onun gerçekleşmesi ise kazadır. Kaza ve kadere inanmak da imanın 6 esasından biridir. 2. Kader ilahi bir sırdır, akılla idrak edilemez. Küçücük bir terazinin devasa yükleri tartmaktan aciz oluşu gibi bizim akıllarımız da yüce hakikatleri idrakten acizdir. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadere iman etmekle iktifa etmemizi emir buyuruyor. Bu hususta yersiz münakaşalardan men ediyor. Nitekim kader hakkında tartışan bir gruba rast geldiklerinde onlara şöyle buyuruyorlar: "Siz bununla mı emrolundunuz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Sizden öncekiler bu meselede münazara ettiklerinden dolayı helak oldular. Sakın bu meseleyi münakaşa etmeyiniz." Buna rağmen bu sır ve hikmet muammasını çözebilecekmiş gibi kader mevzuna girenler ya kaderi ya da kulun iradesini inkara düşerler. Yani İki aşırı uçtan birine savrulurlar. Halbuki kader çözmemiz emredilen bir mesele değil, teslimiyetle iman etmemiz gereken bir hakikattir. Necip Fazıl, "Bir Adam Yaratmak" piyesinde bir insanın kaderini inşa etmenin imkansızlığını ortaya koymak için hikayenin kahramanına şu sözleri söyletir: "Bir adam yaratmak, ona bir kafa, bir çift göz, bir burun, bir ağız uydurmak, ona göre bir beyin yapmak ve göğsünün içine bir kalp takmak, saat gibi işlesin, kanını vücudunda döndüren bir kalp, güya duyan acılarına, sevinçlerine yataklık eden yer de orası, bir kalp. Bitti mi? Biter mi? Bu adama bir de kader çizmek lazım. Bu adam yaşayacak, gezecek, tozacak, başından bir şeyler geçecek. Hiç sonsuzlukla boy ölçüşmek olur mu? Hiç adetler, milyonlar ve milyarlar sonsuzlukla yarışabilir mi? Gölge artist artık ilahi sanatkârı tanıdı. Ben şimdi şu anda tanıyorum müteali olan Allah'ı." Hasılı kader bir sırrı ilahidir. Adem aleyhisselamdan son insana kadar herkesin kaderi, hayvanat ve nebatatın kaderi, hepsi Cenab-ı Hak tarafından ilahi bir tanzim halindedir. Kula düşen teslimiyettir. Kadere imanın belki de en büyük faydası, insanın hadisata bakışına getirdiği iki ölçüdür. Kadere iman edenler, nail oldukları hayırları tamamen Cenab-ı Hakk'a izafe eder ve asla kendi nefislerine bir pay çıkarmazlar. Yaşadıkları sıkıntılara da en büyük teselliyi yine kadere imanda bulurlar. Mesela başlarına gelen maddi bir zarar hususunda kendilerini veya başkalarını suçlayıp durmaz, takdiri ilahi böyleymiş, Rabbimizden gelen baş göz üstüne diyerek teselli olurlar. Nitekim zulmün en ağırına uğradıkları halde küfre düşmeden ellerinde Kur'an'la Hakk'a tevekkül ve teslimiyet üzere hayatlarına devam eden Gazeli kardeşlerimizde bunu görüyoruz. Rabbimiz kuluna takatinin üzerinde bir yük yüklemez. Hatta kendisine teslim olan kulunun da takatini artırır. 3. Kul cüz'i bir irade sahibidir. Bu irade kudreti ona Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiştir. Ahirette hesaba çekilmesi bu iradesini kullanarak yaptığı tercihleri dolayısıyla olacaktır. Kulda hiçbir irade olmasaydı hesaba çekilmesi de abes olurdu. Halbuki Cenab-ı Hak abesle iştigalden münezzehtir. onun her işi hikmetledir. 4. Kader, insanların imtihanlarında zorlayıcı bir müessir değildir. Zira Kur'an'da kişilerin işledikleri ameller mukabilinde cennet veya cehenneme girecekleri, güzel amellerinin lehlerine, kötü işlerininse aleyhlerine olduğu ve Allah'ın kullarına asla zulmetmediği beyan edilmiştir. 5. Kader iki kısımdır. Kaderi mutlak ve kaderi muallak, yani şerte bağlanmış kader. Mutlak kader değişmez. Mesela annemizi, babamızı, memleketimizi, ırkımızı, rengimizi kendimiz tayin etmedik. İlahi bir denge içinde Cenab-ı Hakk'ın takdirini yaşıyoruz. İnsanoğlu zarureten tabi olduğu bu hallerden mesul değildir. Kaderi muallaksa değişebilir. Mesela sadakanın belayı def edeceğini, sıla-i rahim akraba ziyaretinde bulunmanın rızkı bollaştırıp ömrü uzatacağını belirten hadis-i şerifler bunu teyit etmektedir. Mümin şu hakikati hiçbir zaman unutmayacak. Bazı sebeplere bağlı olarak sonradan değişikliğe uğrayan şeyler de aslında kaderin içindedir. Yani ezeli bilgi ve takdir çerçevesinde gerçekleşmiştir. Nitekim Ebu Hüzame'nin rivayet ettiğine göre babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir defasında "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve korunma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: "Onlar da Allah'ın takdiridir, kaderindendir." Yine bir bedevi, "Ya Resulallah, devemi çölde bırakıp tevekkül ediyorum," deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben ona şu ikazda bulundular: "Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et." Yani mümin tedbir alacak, imkanlar dahilinde çarelere başvuracak, fakat neticesi hakkında tevekkül edip Allah'a teslim olacak. Kaderde bir değişiklik olmaz, fakat Allah'ın ezeli takdirinin yerine gelmesi olarak ifade edilen kaza ise değişebilir. Nitekim Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadisi bu muhtevada anlamak gerekir: "Kazayı ancak dua değiştirebilir. Ömrü yalnız iyilik uzatır." Kaza ve kadere iman eden kimse büyük bir gönül huzuru içinde hayatına devam eder. Zira başına gelen her şeyin ilahi takdirle gerçekleştiğini bilir. Kardeşleri Yusuf aleyhisselam için kötülük düşündüler. Fakat onun kaderinde Mısır'a sultan olmak vardı. Her şeyde bir zahiri sebep, bir de batini sebep vardır. Biz hadiselerin zahiri sebebine bakarız. Halbuki batini sebebi olmayan hiçbir hadise yoktur. Bir yaprak bile sebepsiz düşmez. Bunun en güzel misali Kehf suresinde zikredilen Hızır'la Musa aleyhisselam kıssasıdır. Diğer taraftan bazı kimselerin yapmış oldukları fiillerinde hiçbir tesirlerinin bulunmadığını iddia edercesine, "Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın bizim için takdir ettiği rolü mecburen oynuyoruz" demeleri de son derece yanlıştır. Zira bunu diyenlerin göz ardı ettikleri çok mühim bir hakikat vardır ki o da Allah Teala'nın zamandan münezzeh oluşudur. Cenab-ı Hak için olacak bir şeyin bilinmesi, olmuş bir şeyin bilinmesi kadar basittir. Biz zamanla bir alemde fikir yürütmeye alıştığımız için Allah'ın olacak şeyleri bilmesini onun tarafından adeta icbar edildiği gibi telakki etmeye meyyaliz. Bu zamansız düşünemiyor olmamızdan doğan bir zaaf ve acziyetle birlikte insanoğlunun mesuliyetten kaçıp vicdanını rahatlatmak için başvurduğu bir kaçış psikolojisi ve sığındığı nefsani bir bahaneden başka bir şey değildir. Oysa zaman perdesi kalktığında her şeyin aynı anda müşahede edileceği aşikardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesindeki müşahedelerini aktarırken bir yandan ezel alemine vakıf olarak "Kaderi yazan kalemin gıcırtılarını duydum" buyurmuş. Diğer yandan da ebed alemini seyirle Abdurrahman bin Avf şu şekilde cennete giriyordu buyurarak onun cennete girişini anlatmıştır. Zaman kaydından çıkılarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Miraç gecesi ikram edilen bu hakikat Cenab-ı Hak için her zaman vakidir. Dolayısıyla zaman hususundaki zaaf ve acziyet perdemizi araladığımızda görürüz ki Allah Teala kullarına mesuliyetleri ölçüsünde irade, iradeleri ölçüsünde mesuliyet vermiştir. Bu böyle olmasaydı adili mutlak olan Allah Teala kullarına herhangi bir mesuliyet yüklemez ve onları emir ve nehilerini yapıp yapmama hususunda hesaba çekmezdi. Onun kullar için mesuliyet ve hesabı takdir buyurması, buna sebep olacak seviyede bir irade ve ihtiyar, istediğini seçebilme kudreti takdir buyurduğunu gösterir. Bunu bir hadise üzerinden müşahhaslaştırmak için şu misali zikredebiliriz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yolculuktayken gitmek üzere oldukları Şam'da salgın hastalık zuhur ettiğini haber alır. Gerekli istişareler neticesinde Şam'a gitmekten vazgeçer. Aslında Cenab-ı Hakk'ın ve Hazreti Peygamber'in emrine daha muvafık olan bu ihtiyat ve tedbir karşısında sahabeden Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise o alim ve fazıl sahabiden öyle bir suali beklemediği için "Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebu Ubeyde" der ve sözlerine şöyle devam eder. "Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz." Ne dersin, senin develerin olsa da bir tarafı verimli, diğer tarafı çorak bir vadiye inseler ve sen verimli yerde otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış, çorak yerde otlatsan, yine Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydın? Velhasıl kul bir irade sahibidir. Bu irade kudreti ona Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiştir. Bu itibarla arzu, istek ve irademizin müdahil olduğu fiillerimizdeki mesuliyetimiz hususunda kaderi bahane ederek kendimizi mazur sayamayız. Mesela ibadetlerini devamlı ihmal eden bir kimsenin ne yapayım, kaderim böyleymiş demesi ancak gaflet muktezasıdır. Namaz kılmak isteyen bir kimseye Cenab-ı Hak kılma sebeplerini ihsan eder. Kılmak istemeyenlere de mani sebepler vererek kıldırtmama tecellisinde bulunur. Allah'ın rızası sadece hayırdadır. Şerde rızası yoktur. Fakat kul şerri işlemek istediğinde Cenab-ı Hak razı olmasa da imtihan icabı olarak şerrin de vuku bulmasına izin verir. Kendimizi işlediğimiz günahlardan mazur göstermekse açıkça kadere bühtan etmekten ibarettir. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Hakkı seven takdirini de sever" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Soner Duman imzalı "Melek inancı konusunda itidal" başlıklı yazıyı paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. İmanın şartlarından biri de meleklere inanmaktır. Dergimizin önceki sayılarında meleklere iman konusunu etraflıca ele almıştık. Bu yazıda İslam dininin melek inancı konusunda nasıl dengeli bir tutum benimsediğini, buna karşılık farklı din ve inançların bu konularda nasıl ifrat ya da tefrit görüşlere savrulduğunu ele alacağız. Melekler konusunda aşırı inançlar. 1. Meleklerin varlığını inkar etmek. Ateizm ve deizm gibi düşünce akımları meleklerin varlığını kabul etmezler. Agnostizm ise meleklerin var ya da yok olduğuna ilişkin bir şey söylenemeyeceğini, bunun bilinemeyeceğini ileri sürerler. Ateistlerin meleklerin varlığını kabul etmemeleri, varlığı yalnızca maddeyle sınırlı gören, materyalist anlayışa ve yine beş duyu ve akılla kavranamayan şeylerin varlığını reddeden pozitivist bakış açısına dayanmaktadır. Deistlerin Tanrı dışında diğer metafizik varlıkları reddetmeleri de temelde aynı düşünceye dayanmaktadır. Bununla birlikte onlar, evrenin varoluşunun bir Tanrı'ya bağlanmasının zorunlu olduğu düşüncesinden hareketle, aslında Tanrı da metafizik bir varlık olduğu halde onun varlığını kabul etmişler, diğer metafizik varlıkları ise reddetmişlerdir. Agnostiklerse beş duyuyla kavranamayan alanla ilgili var veya yok şeklinde hüküm vermenin mümkün olmadığını, dolayısıyla meleklerin varlığı ya da yokluğu üzerine bir şey söylenemeyeceğini kabul ederler. 2. Melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmek. İslam öncesi dönemdeki Araplar meleklerin varlığını kabul etmekle birlikte melek inancı konusunda haktan sapmışlar, meleklere cinsiyet atfetmek ve onlarla Allah arasında soy bağı bulunduğuna inanmak suretiyle aşırılığa düşmüşlerdi. Kur'an, cahiliye dönemi Araplarının bu yanlış inançlarını pek çok ayette ele alarak bunun yanlışlığını vurgular. Bu ayetlerin birinde Allah Teala şöyle buyurur: "Putperestlere sor, kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?" Saffat 149-155. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Zuhruf 19. 3. Meleklere tapınmak. Özellikle bazı Uzak Doğu inançlarında melekleri en üst tanrının altındaki tanrılar şeklinde niteleme ve meleklere tapınma inancı mevcuttur. Büyük İslam alimi Biruni, Hint inançlarına dair yazdığı eserinde Hintlilerin melekleri ilahlar diye nitelediklerini, meleklere hizmet etmeyi de bir ibadet olarak gördüklerini belirtir. Kur'an'da da meleklere tapınma konusuyla ilgili ayetler yer almaktadır. Bir ayette mahşer meydanına ilişkin şöyle bir olay anlatılır: "O gün Allah onların hepsini toplayacak. Sonra meleklere, size tapanlar bunlar mıydı?" diyecek. Melekler de, "Sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı" diyecekler. Sebe 40-41. Meleklerin buradaki beyanı onların asla kendilerine tapmadıklarını değil, buna razı olmadıklarını, buna karşılık cinlerin kendilerine tapılmasını istediklerini belirtmek içindir. 4. Meleklere düşmanlık etmek. Kur'an'da belirtildiğine göre Peygamberimiz zamanındaki bazı Yahudiler Allah Resulüne vahiy getiren Cebrail'e düşmanlık etmişlerdir. Konuya ilişkin ayet şu şekildedir: "De ki, Cebrail'e kim düşmansa şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir." Bakara 97. Bu ayetin iniş sebebiyle ilgili olarak tefsirlerde şu bilgiler yer almaktadır: Fedek Yahudilerinden bir grup Hazreti Peygamber'e gelerek dört konuda soruları olduğunu, bunlara doğru cevaplar verirse Müslüman olacaklarını ifade etmişlerdi. Üç sorunun cevabını bekledikleri gibi aldılar. Dördüncü soruları Hazreti Peygamber'e vahiy getiren meleğin isminin ne olduğuydu. Cebrail cevabını alınca Yahudiler, "Cebrail bizim düşmanımızdır. Çünkü o savaş, kıtlık ve kuraklık meleğidir. Eğer sana vahiy getiren melek Mikail olsaydı iman ederdik. Çünkü Mikail rahmet, bolluk ve yağmur meleğidir." dediler. Diğer bir rivayete göre Hazreti Ömer Yahudilere Hazreti Muhammed'i yalanlamak için böylesine çaba göstermelerinin sebebini sorduğunda, "Çünkü ona vahiy getiren Cebrail bizim düşmanımızdır," demişlerdi. Bazı tefsirlerde Yahudilerin Babil kralı Buhtun-Nasır'ın Kudüs'ü işgal edip Yahudi krallığına son vermesi sırasında Cebrail'den yardım gördüğünü ileri sürerek bu yüzden onu kendilerine düşman bildikleri de kaydedilmektedir. Melek inancı konusunda İslam'ın dengeli yaklaşımı. İslam inancına göre melekler, nurdan yaratılmış olan, cinsiyeti bulunmayan, insanlar gibi yeme, içme, uyuma, doğma, doğurma gibi bedensel özellikler taşımayan, Allah tarafından kendilerine ne emredilmişse onu uygulayan, Allah'a asla isyan etmeyen varlıklardır. Melekler, Allah'ın kızları, yardımcıları, rakipleri olmadığı gibi insanların düşmanları da değildir. Allah, meleklerin bir kısmını insanlara ait bazı işlerde görevlendirmiştir. Bu kapsamda daha ana rahmine düştüğü andan itibaren insanın rızkını, amelini, ecelini, cinsiyetini yazan bir melek görevlendirilir. Sağımızda ve solumuzda yaptığımız iyilik ve kötülükleri yazan kiramen katibin melekleri bulunur. İnsanların ruhlarını bedenlerinden alan ölüm meleği dini literatürde Azrail olarak anılır. İnsan önce kabirde Münker ve Nekir isimli iki melek tarafından sorguya çekilir. Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getirir. Allah'ın arşını taşıyan melekler bulunduğu gibi cehennemlik olanlara azap edecek melekler de, zebaniler de bulunmaktadır. Bunun dışında Allah'ın başka işler için görevlendirdiği melekler de vardır. Bazı melekler de sırf ibadet etmek, Allah'ı tesbih ve takdis etmek için yaratılmışlardır. Melekler, aklımızda bilebileceğimiz varlıklar olmayıp, onların varlığını ve özelliklerini ancak vahyin ışığında kabullenebiliriz. Bu sebeple melek inancı, kelam kitaplarında sem'iyat yani vahiy ile işitilerek kabul edilebilecek konular kapsamında görülmüştür. İslam'ın melek inancı şirkten uzak olduğu gibi meleklerin yapısına ilişkin sırf kendi zan ve tahminleriyle nitelemelerde bulunan müşriklerin inançlarından, varlığı sırf maddeden ibaret gören materyalist düşünce sahiplerinden de ayrı, mutedil, dengeli bir inançtır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı Genç Dergisi'nin Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Melek İnancı konusunda İtidal başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Evet, Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.